Ayrım 8.
En mütevazı mahalle komşusuna bile gönderilen yemekler sanki bir saraylıya takdim ediliyormuşçasına özenle hazırlanır, iyi kalaylanmış bakır kapların üzerine göz nuru dökülmüş patiska örtüler konurdu. Ertesi gün boş kapları getiren çocuklara ya küçük harçlıklar verilir ya da fırından yeni çıkmış kurabiyeler veya poğaçalar yedirilirdi. Bazen poğaçaların veya kurabiyelerin yanında sütlaç yahut aşure kaseleri olurdu. Kışın bozacıların, yazın dondurmacıların mahalleye gelip Tevfik Bey'in evine kadar sessizce yaklaşıp sonra seslerini yükseltmelerinin bir hikmeti olduğunu geç fark etmişti. Esnaf parayı kimden alıyorsa itibarı ona gösteriyordu. Bu cömert hanenin gelirinin sadece saraydan alınan maaştan ibaret olmadığı açıktı. Babası Tevfik Bey'in yavaş yavaş elden çıkardığı geniş arazilerin bu bereketli sofraların kurulmasında önemli payı olduğu meydandaydı. Bu ahenkli hayatın kendisine her zaman haz ve gurur verdiğini hatırladı. Bu terbiyeli ve samimi mahalle ilişkisi hiçbir şekilde bozulmadan devam ediyordu. Halit Bey yaşı ilerledikçe ilişkilerinin içtenliği ve niteliği inanılmaz hızla ve hazla olgun dostluklara dönüşüyordu. Bu dostlukları hala ilk günün lezzetleriyle yaşamaktaydı. Birbirlerine yön verecek bilgileri ve görüşleri ortaya koyuyor, hiçbir kıskançlık hissine kapılmadan açıklıyordu. Sahip olduğu değerleri ortaya koyarken seslerindeki gurur ve gıpta duyguları hemen belli olurdu. Bu gurur ve gıptalardan birisini meslek seçimi sırasında hissetmişti. Vardacı babasının cenazesine gidememişti. Ağabeyi cenazeyi kaldırmış, malları da kendine göre taksim etmişti. Böyle habersiz bırakılmış olması, yüreğinde giderilmesi zor bir acı ve ayıp yaratmıştı. Saray faytonlarına vardacılık yapmayı, sarayın müstebit ahlakına uşaklık saymak öyle dayanılacak haksızlık değildi. Babası ne yaptığını biliyordu. Üstelik bu hizmet için oğlunu da özendirmişti. Büyük insanların meclislerinde bulunmak, onların yanında yol yordam öğrenmek bir göçmen çocuğu için bulunmaz bir nimetti. Bu ani ölümün vardacıdan gizlenmesi aslında vardacıyı küçültmekten çok sürekli acı veren bir ayıbı hissettirmekti. Ağabeyinin çocukluktan gelen bu hazımsız yanı hiç değişmemişti. O acı hala gözlerinin önündeydi. Bir ölüm bekler, bir başka ölümün haberinde kahrolduğunu hatırlardı. Yaver Bey'in son günleri yaklaşmıştı. Henüz gençti ama bilinmez hastalık içini kemirmiş, o koskoca gövdeyi eritmişti. Merdivenleri dinlenerek çıkıyor, destek olmadan fayton basamağında bile duramıyordu. Vardacı eskimeye yüz tutmuş bir hatır sayıyordu. Kendisine daha bereketli ve yüksek maaşlı hizmetler teklif edilmesine rağmen işini bırakmamış ve okula gitmesine izin ve destek veren bu geniş gönüllü yaveri daima baş üstünde tutmuştu. Bulutlar ıslak olunca Beşiktaş sokakları kurşuni bir güzellik kazanıyordu. Arada bir güneş çıktığında sokakların yeşil kahverengi kokusunda toprak varlığını hissettiriyor ve bir gün ebedi vuslatın bu bağırlarda gerçekleşeceğinin telkinlerini dinlendiriyordu. Yaver konaklarının o kemik rengi mermerlerle döşenmiş kapılarının önünde bekleyişlerin bile lezzeti vardı. Peynirli poğaça satan esnaf mahalle aralarına dağılır ve sıcak bir çorba içmeden evinden çıkanlara bütün gün karınlarını doyuracak şeyler satarlardı. Yaver Bey'in kapısında olmak bir insanın her sabah karnının doyması demekti. Genç karısı her sabah Yaver Paşa'yı kapıya kadar yolculardı. Vardacı namuslu adamdı. Kimsenin karısında kızında gözü yoktu. Ama içinde kıpırdayan o erkekçe duyguların bütün vücudunu nasıl esaret altına aldığını da biliyordu. Bu erkeklik hiç kuşku yok ki bir gün hakkının verilmesini isteyen sertliğiyle baş kaldıracak ve arzuladığı lezzeti kimin elinde olursa olsun mutlaka alacaktı. İlk koşuya çıktığı günü hatırlıyordu. Şımarık bir Osmanlı paşazadesinin arabasına vardacı olmuştu. Bütün gün sokak sokak dolaşıp ömür harcayan Paşazade'nin itibarlı ismi İstanbul'da uzun süre saraya damat olacaklar arasında geçmişti. Arada bir Tatavla'daki kızları ziyarete gider, bazen küçük pazardaki keşhanede vakit geçirirdi. Vardacı yol boyunca atların yularını tutarak hem devletli olmanın hayalini kurar hem de nafakasını çıkardığı bu zahmetli işin hakkını verirdi. Beklediği talih yüzüne gülmüştü. Şımarık Paşazade'nin sarkıntılık ettiği genç kadının hakkını koruyunca ismi İstanbul'da saygıyla anılan namus erbabına çıkmıştı. Serence Bey yokuşundaki güzel yürüyüşlü taze, itibarlı bir hünkâr yaverinin gerdeğine henüz girmiş eşiydi. Vardacı Haslet Ağa, Paşazade'nin kumarhane dönüşü gözü dönmüş şehvetle feracesini açmak istediği kadının önüne geçmişti. Elindeki kamçıyı kaldırınca Paşazade'yi tuttuğu gibi kaldırıma götürüp bok çuvalı gibi fırlatmıştı. Biraz da ileri gitmiş, kendisini tekmelemek isteyen şımarığın yüzüne okkalı bir yumruk indirmişti. Telaşın içinde çırpınan kadına yaklaşıp sormuştu. Kusura bakmayın, böyle pislik edeceğini kestiremedim. Genç kadının feracesi düşmüş, sarışın güzellik ortaya çıkmıştı. Gözlerinde serin bir mavilik gülüyordu. Gelin sizi götüreyim, bu manzaranın duyulması bile hoş olmaz. Hırsla koşmuş, fayton seyisini indirdiği gibi kamçıyı elinden almıştı. Feraceli güzeli özenle faytona yerleştirdikten sonra Serence Bey yokuşunu bir koşuda çıkacak gibi kamçıyı atların sağrısında şaklatmıştı. Fayton düzlüğe çıktığında talihinin döndüğünü anladı. Saray bütün ihtişamıyla önündeydi. Hayalindeki hazların toplandığı iksir dolu damla buydu. Vardacı yıllar önce dudaklarına değen serinliği hiç unutmamıştı. Feraceli güzeli evinin önüne bırakmış, uzatılan bahşişi küçük avucunun içine bırakarak dönüp uzaklaşmıştı. Sadece ayıplı manzaranın şahidi olmaktan duyduğu üzüntüyü dinlendirmek istemişti. Büyük ayıptı, Allah belasını versin, unutun, unutun ki bu ahenk bozulmasın. Feraceli güzel unutmamış ve olayı Yaver Paşa'ya anlatmıştı. 3 gün sonra Vardacı'yı bulmuşlar ve feraceli güzelin faytonuna bakması için rica etmişlerdi. Asıl önemlisi Yaver Paşa, Vardacı'nın okula gitmesine fırsat verecek ve hatırlı bir memuriyet için Padişah Efendimiz nezdinde ricada bulunacaktı. Tevfik Bey Halit'in Mülkiye'de okumasını, dayısı ise Harbiye'ye girip kendisi gibi subay olmasını istemişti. İkisi de Gözde okullardı. Önce babasının isteği üzerine Mülkiye'ye girmişti. Mülkiye öğrencisi olmak o tarihlerde büyük itibardı. Mülkiye'de öğrenci olmak için istenen o kadar çok şart vardı ki bunları yerine getiren birisinin yaşadığı çevrede itibarının çok yüksek olması doğaldı. Mülkiye'ye alınacak öğrencilerden kötü durumları olmadığı, adlarının fena şeylere karışmadığı, iyi huy ve ahlak sahibi oldukları konusunda belge istenirdi. Müslüman öğrenciler belediyeden, gayrimüslim öğrenciler ise mensup olduğu patrikhaneden ya da sinagogdan belge getirmek zorundaydılar. Güzide öğrencilerin bulunduğu mülkiyede okumak daima hayranlık ve hasretle hatırladığı iftiharlarının başında geliyordu. Ancak her şey kısmet işiydi. Mülkiye'nin ilk yılında babası gözlerini yumdu. Beşiktaşlı Tevfik Serence Bey yokuşunda birdenbire tıkanmış, konu komşunun telaşla bileklerini ovmasına rağmen bir iki çelimsiz çırpınışla gözlerini yummuştu. Bu ani ve hüzünlü kayıpla birlikte aile hayatının sürdürdüğü düzenin değişmesi gerektiği hemen fark edildi. Dayısı Mülkiye'yi bırakıp Harbiye'ye girmesini ve subay çıkmasını çok istediği için bu isteğini sıklaştırmıştı. Dayısı Gülistan'ı da ikna etmiş olmalı ki her akşam annesinin Harbiye'ye girip subay olmasını isteyen nazik ve hatırlı ricalarını dinliyordu. Mülkiye ile Harbiye arasında bir tercih yapmak konusunda oldukça zorlandığını hatırladı. Mülkiye'yi seviyordu ama içinde bir Harbiye arzusu da filizlenmişti. Resmi elbise çok çekiciydi. Annesinin ve dayısının istekleri kadar bu gösterişli kıyafetlerin de kendisini cezbettiğini hatırlıyordu. Sonuçta takdiri ilahi Harbiye olarak tecelli etmişti. Evden ayrılırken annesinin döktüğü bir tas suyun Ali Efendi Sokağı'nın Arnavut kaldırımından yol bulup bütün Cihan Numa mahallesini dolaştığını düşünerek güldü. Ramo tarifi izleyerek yokuşu çıkıyordu. Yolun sonundaki inşaatta Kiryakidis'i soracak ve Berber Georgias'ın mektubunu verecekti. Yokuş bitmek bilmiyordu. Galata'dan Şişhane'ye kadar tarifi şaşırmamak için elinden gelen özeni gösteriyordu. İki yanlı binaların ihtişamı göz alıcıydı. Müstemlekeci bankaların binaları caddeyi kaplamıştı. Mason mimarların süsledikleri cephelerde sütunlar üzerine oturtulmuş akasya demetleri vardı. Ramo bu demetleri İmroz'daki postane binasında ve kilise kapılarında da görmüştü. Yokuşun sonuna vardı. Bir kocaman inşaatın son günleriydi. Yol boyu gördüğü binalardaki süsleri gölgede bırakacak güzellikle binanın cephesi ortaya çıkmıştı. Köşelerine iki heykel yerleştirilmişti. Birinde Ortodoks ikonalarındaki gibi Meryem'i andıran Safiyet vardı. Diğerinde ise İsa'nın metamorfosis yaşadığı söylenen başkalaşım anının durdurulmuş sabrı görülüyordu. Berber Georgios'un anlattığı davet ve safiyet vuslatı acaba bu muydu? Kavraması mümkün olmayan şeyler üzerinde fazla durmamasını annesinden öğrenmişti. Sorunların üstesinden gelecek zahmeti yüklenmeyen bir güzel kadındı. Yemenli'nin artık dönmeyeceğine inandıktan sonra korkularını yenmiş, arada bir cesaret gösterip gözünü karartmıştı. Bu cesaret Ramon'un isteksiz şahitliğinde yaşanan sıcak ve sık bir lezzet arayışıydı. Ameleler yolu kestiler. Delikanlının yaşından beklenmeyen cesareti ve isteği vardı. Gövdesi güçlü bir erkeğin bütün iddialarını sergiliyordu. Kılığı ve kıyafeti de yerindeydi. Yemenli'nin damatlığında giydiği, annesi ahşap bavuluna yerleştirirken son hatıraya veda ettiğini bilmenin rahatlığını da duymuştu. Georgios seneler senesi bilemekten adeta şehvani zevkler aldığı sustalıyı Ramo'ya bir veda hatırası gibi teslim etmişti. Bu pırıl pırıl çelik, anasının koynunda geçen kaçamakların oğluna ödenmiş bedeli gibiydi. Bununla korkutamayacağın göz yoktur. Ramo önünü kesen ameleler için bir an durdu. Sustalıyı yokladı. Dokunduğu an istediği gövdeye saplanacak hazırlıktaydı. Önce alttan almak gerektiğini öğretmişlerdi. Ramo kendi belleği yerinde bir yiğit sayıyordu. Kiryakidis Efendi için geldim. Verilecek mektubum var. Ramo'yu bir kenara çektiler. Birisi mektubu aldı. Şantiyenin öteki ucundaki binaya götürdü. Ramo şaşkındı. Böyle bir binayı aklının köşesinden bile geçiremezdi. Eğer Yemenli'nin oğlu olmasaydı korkabilirdi. Yemenli'nin oğlu olmakla övünmesi gerektiğini annesi öğretmişti. Bu iftihar çok geniş bir zihin ve hoşgörüyle donatılmadıkça İstanbul'da hiçbir böbürlenmeye hak kazandırmayacaktı. Gözlerini açtı. Aslında ufkunu açıyordu. Bütün güzellikleriyle İstanbul bu iki küçük bebekten süzülüp önce gözlerini doyuran sonra içinde tek bir boşluk noktası bırakmayan cömertlikle yerleşecekti. Birden bir ses de irkildi. Ramo sen misin? Sen kimsin? Arhavili kim olduğunu söylemekten çıkarı olmadığını biliyordu. Ama övünen insanların sonradan fazla pay sahibi olduklarına inanıyordu. Ben Arhavili'yim. Ramo Arhavili'nin peşine düştü. Kiryakidis'in odasında hiçbir şey gereksiz değildi. Tek bir boşluk bırakılmamış ama hiçbir yer doldurulmamıştı. Bir insan doluluğun hiddetinden, boşluğun davetine uzanan bu çelişki içinde şikayet etmeden aranan bütün huzuru bulabiliyordu. Kiryakidis güzel adamdı. İddialı olduğu her yönüyle belliydi. Önce sana kalacak bir yer bulacaklar. Sonra gelip burada Arhavili'ye yardım edeceksin. Kiryakidis üstelik cesur adamdı. Her sözü herkesin yanında söyleyecek nazik üslubu ve cesareti vardı. Arhavili'nin gözü pisliktedir. Uyanık ol. Gözünü Arhavili'ye çevirdi. Toz oldar gibi bakıyordu. Arhavili geri geri gidip kapıyı açtı. Dışarıda şimdi farklı bir güneş vardı. Odaya garip bir aydınlık doldu. Arhavili'nin kiri pası kaybolmuş yerine temiz pak bir adam terbiyesi gelmişti. Kiryakidis Ramo'yu baştan aşağı süzdü. Bir sarayın cümle kapısını tasarlar gibi sevinçli ve mutluydu. Gözleri gülüyordu. Bir başka gülüşü hatırlamış gibiydi. Annen nasıl? Gözleri hala gülüyor mu? Harbiye deyince akan sular duruyordu. Kendisini kahraman hissettiği ve hislerini herkese fark ettirmekten hoşlandığı duygularıyla yüklüydü. Heyecanını görmeyenleri adeta düşman sayıyordu. Cephelerden gelen haberler kötüydü. Hocalar, komutanlar ve okulun en önemli subayları her vesileyle derin bir memleket sevgisi aşılayan konuşmalar yapıyorlardı. Ama işin gerçeği neydi? Süslü cümlelerle anlatılanların arkasındaki gerçek, hayatın manzaralarını görecek imkanlar yoktu. Sanki herkes bir şey saklıyordu. Öğretilenler kara tahtada veya ara sıra çıktıkları talimgahlarda çekici gelse bile gerçek askerlik arzusunu karşılamıyordu. Bu arzuyu okul disiplini içinde anlatmak ve komutanları bu gerçeğe inandırmak mümkün değildi. Askeri disiplin ve saygı bu istekleri açıklamaktan alıkoyuyordu. Nusret Şakir Bey'i kaldığı otelden almaya birlikte gelmişlerdi. Fransız kocanın saygılı tavrı, karşısındakini adam yerine koymaktan çok, ticari ilişkilerde göstermesi gereken duyarlılıktan geliyordu. Karşısındaki delikanlı bugün için değil, yarın için lazım olacaktı. Bu konuda yeterince tembihlenmiş ve Nusret Şakir'e saygılı davranılması söylenmişti. Nusret Bey, Batum'dan İstanbul'a uzanan büyük bir ticaret kumpanyasının veliahtıydı. Babası Mahmut Şakir Bey varlıklıydı, tahsilliydi. Hatırlı bir sahil tüccarının Güngörmüş oğlunun İstanbul'da karşılaşması muhtemel bütün güçlüklerinin giderilmesi gerekiyordu. Fransız acentenin genç katibi ile eşinin sabahın bu saatinde otel kapısında bir şık faytonla beklemesinin sebebi buydu. Süleymaniye'de güzel bir ev tutulmuştu. Maksat Nusret Şakir Bey'in sabahın erken saatinde okula yetişmesi ve derslerini kaçırmamasıydı. Hukuk mektebinin öğrencileri genelde Nişanca'da, Kumkapı'daki Rum dullarının pansiyonlarında kalıyorlardı. Ama Mahmut Şakir Bey'in talimatıyla Nusret Şakir Bey için bir özel ev kiralanması daha uygun bulunmuştu. Üstelik çevrede namusundan şüphe edilmeyecek bir hanım eve gelerek hizmetini görecek, çamaşırlarını yıkayıp evin temizliğini yapacaktı. Fransız acentenin karısı her şeyi düşünmüş ve her şeyi yerli yerinde yapmıştı. Benim adım Seniha Saffet. Saffet babamın adı. Kız erkek bütün kardeşler bu ismi kullanırız. Seniha Saffet aile iftiharına fazla itibarı olan birisine benzemiyordu. İlk bakışta güzel değildi. Biraz sabırlı olup uzun süre seyredince güzelliğinin derindeki değerleri su üstüne çıkıyordu. Mersin'e yerleşmiş bir Lübnanlı tüccarın genç yaşta dul kalmış ikinci karısıydı. Daha öncesini bilen yoktu. Seniha Saffet'in otoriter bakışları ve hemen tavır koyan sertliği geçmişinin derinliğine inecek bütün kapıları kapatıyordu. Bu kadın geçmişini kendi bedenine gömmüş gibi dört yandan kilitlenmişti. Geçmişinden korkmasa bile kaçtığı muhakkaktı. Kocası öldüğünde büyük bir miras varis olacağı umuduyla teselli aramış, namuslu dul sabrıyla yaşamın lezzetlerine bir süre ilgisiz kalmıştı. Fransız Deniz Acentesi'nin Mersin şubesini yöneten genç Bahriyeli'yi tanımış ve kaçamayacağı bir gece kendisiyle evlenmeye razı etmişti. Başından geçen maceranın gizlenmesinde bu yakışıklı Fransız delikanlıdan başka birini aramaya gerek yoktu. Üstelik durumu beklemeye müsait değildi. Kendini yeteri ölçüde tanıttığına emindi. Artık sorumluluğunu paylaşmakta olduğu eşinin görevine yardımcı olmalıydı. Kısa sürede Mersin'den İstanbul'a gelmiş ve Mahmut Şakir Bey'in İstanbul acenteliğinin müdürlüğüne geçmişti. Mahmut Şakir Bey'in işleri tıkırındaydı ve Seniha Saffet'in itibarı Fransız Bahriyeli'den çok daha üstündü. Nusret Beyciğim, endişenize gerek yok. Her şey yapılmıştır. Evinizi elimle döşedim. Bu Türkçe sıradan bir İstanbullu Türkçesi değildi. Kelimeler vurgulanması gereken hecelerin hakkı verilerek telaffuz ediliyordu. Birlikte faytona bindiler. Süleymaniye Camii, güzelliğinin sergilendiği güneşte bir günü kucaklıyordu. Dört yanı aydınlıktı. Vefaya uzanan caddede iki katlı kârgir bina, Nusret Şakir Bey için tutulmuş, dayanmış, döşenmişti. Her tarafta bu güzel kadının elinin değdiğini fısıldayan bir ispat sesi vardı. kocası bavulların çıkarılmasına nezaret ederken birlikte üst kata çıktılar. Geniş yatak odası hemen dikkat çekiyordu. Gelin odası gibi süslenmişti. Tavandan sarkan pirinç abajurun ucuna yerleştirilmiş cibinlik, karyolayı dört koldan kuşatıyor ve küçük bir dokunuşla heyecanlı bir kaçamağın görünmesine imkan vermeyen sır bulutu yaratıyordu. Belli ki bu güzel evin her köşesinde 4 yıl sürecek macera, her günü önceden tasarlanmış bir sevda serüveni gibi yaşanacaktı. Mahmut Şakir Bey'e göre mektebi hukuk, Nusret Şakir için çok isabetli bir tahsildi. Batum'a dönünce işin başına geçmesi için bir süre Fransa'da tahsil görmesi de gerekebilirdi. Okul koridorlarında fırtına gibi bir haber dolaştı. Öğrenciler kıtaya çıkarılacaklardı. Kıtaya çıkmak yarı yarıya cepheye gitmek gibi bir iftihardı. Hepsi sahip oldukları nitelikleri ve okulda öğrendikleri maharetleri sergileyecek ve komutanların gözünde vatan vazifesine koşmanın gururunu duyacaklardı. Bu haberlerin nasıl sevinç çığlıklarıyla karşılanacağının hayali bile öğrencilere övünç kaynağı ve itibar ölçüsü olmuştu. Kıtaya çıkmasına karar verilenlerin genel muayeneden geçirileceği ve şartları elverişli olanların talimgaha gönderileceği kararını kimse önemsemiyordu. Herkes muayeneden mutlaka sağlam çıkacağı inancındaydı. Öylesine arzu ve heyecanla hazırlanıyorlardı ki, içlerindeki iman, bedenlerindeki arızayı alıp götürecek kadar kuvvetliydi. Bu imanı görmeyen hekimlerin gerçek hekim olmadığına hükmedecek kadar kendilerini yeni heyecanlar içinde hissediyorlardı. Muayeneler yapılmış ve kıtaya çıkmalarına karar verilenler tespit edilmişti. Kendini bu şansın dışında kalmış gibi görebilen tek kişi yoktu. Halit Bey'in hatıralarında her şey netleşebiliyordu. Gözlerini yumması ve kafasını doldurmaya hazır anıların kapısını açması yeterliydi. Birkaç gün sonra öğrencilerin okulun bahçesinde toplandıklarını anımsadı. Borular çalmış ve öğrencilerin içtima etmesi butist sezde tebliğ edilmişti. Yerlerini aldılar. Hepsi çakı gibiydi. Talimgaha sevk edilenlerin isimleri bir bir sıralandı. Arada bir ismin atlanması öğrencilerin zihninde titreyişler yaratıyordu. Bazı öğrencilerin kıtaya çıkarılamayışı yavaş yavaş boy göstermeye başlıyordu. Halit Bey isminin okunduğu anda gökyüzünün bütün rahmeti üzerine yağmış gibi sırılsıklam oldu. Artık evine, aile ocağına götüreceği iftiharın güvercinleri omuzlarına konuyordu. Kendini paşalık rütbesi takmış gibi mutlu ve gururlu hissetti. Bünyeleri zayıf olanlar veya yaşları küçük olanlar bir yolu bulunup kadro dışı bırakılmışlardı. İsimleri okunmayanların yüzlerinde bir aile faciasının bütün yükünü omuzlamış çaresizlik matemi sarmıştı. Sevinçle birbirlerini kutlayanlar arasında bu mahzun kadronun hali acıklı bir sabır gösterisiydi. Çoğu okulun mescidine sığınıp Allah'ın kerem ve inayetine niyaz etmek istiyordu.